Ayrım 28, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 385. 624, Ebu Süfyan'ın çektiği kervan, Bedir, Zafer'in adı, Meleklerin yardımı, Muaz adlı iki genç ve Ebu Cehil'in sonu. Yolunda ben de kemter hakipayım ya Resulallah. Esiri derdi aşkım müptelayım ya Resulallah. Ladri. Gerçi senin yolunda ayakların tozu kadar değersiz biri sayılırım ey Allah'ın elçisi. Ama yine de senin aşkının derdine esir olmuş bir müptelayım işte. Müfret, Muaz için. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onu öldüreceğim. Ben Allah'a söz verdim. Vallahi onun murdar canını ben alacağım. Medine hurma bahçelerindeki akşam gezintilerimden birinde duymuştum bu sözleri. İki adaş, Muaz bin Amir ile Muaz bin Afra, 2 yıl evvel birbirleriyle kim daha kahraman oyununu oynuyorlardı. İkisinin de yaşı o vakitler 15 idi. Aynı mahallenin çocukları olarak birlikte büyümüş, birlikte taya binmiş, hurma ağaçlarına birlikte tırmanmış ve nihayet 15'ine geldiklerinde gülüme birlikte biat ederek Müslüman olmuşlardı. Ebu Eyyub'un evine misafir geldiği günlerde. Ramazan ayının 17'sindeydik. Cuma. Savaşın kızıştığı, mızrakların bedenler deldiği, gürzlerin kaburgalar kırdığı, halka halka cevşenlerin delik deşik olduğu zor saatlerde. Bedir kuyularının başında can pazarının kızıştığı, ölümün durmadan saf değiştirerek bedenleri yere serdiği bir sırada. Her iki gencin de yolu Abdurrahman bin Affın yanına uğradı. Atların göğüs göğüse hırıldadığı, mızrakların cepheden cepheye iniltiler kopardığı o dehşetli anda büyük sahabi dostu Sa'd bin Ebi Vakkas ile yan yana sadağındaki okları bitirmiş, savaş meydanından ok toplayanları bekliyordu. Delikanlı Muaz, amroğlu Muaz bir kucak dolusu oku önüne koyarken usulca sordu. Efendim, Ebu Cehil'i tanır mısınız? Elbette tanırım. Bana gösterir misiniz? Neden? Duydum ki alçak Kutlu Nebi'ye sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onu öldüreceğim yahut onun önünde öleceğim. Abdurrahman'dan çok onu duyan Sa'd şaşırmıştı. Medineli bu gencin Mekke müşriklerinin elebaşlarından Ebu Cehil'e karşı beslediği nefret hissini din gayretine mi yormalı yoksa peygamber sevgisine mi kestiremedi? Bu çocuk peygambere düşman olan birine düşman kesiliyordu. Ebu Cehil bu delikanlının babasına sövse ona bu kadar kızar, sırf babasına sövdü diye onu öldürmeye kalkar mıydı acaba? Araplar arasında bu tür küfürler her vakit ola gelmiş, hatta küfrü kafiyeli ve vezinli şiirlere bile dönüştürmüşlerdi ama peygambere sövmek işte o başka bir şeydi. Ona sövmek Allah'a, Cebrail'e, onun getirdiği kitaba, dinine, inananlara, kısaca İslam'ın her türlü kutsalına sövmek sayılırdı. Ebu Cehil ona sövenlerin en başında geldiği için bu delikanlı onu öldürmek istiyor olmalıydı. Atların tozlu meydanı yeniden dolandığı, Azrail'in birkaç icraatı aynı saniyeye sığdırdığı, Sa'd ile Abdurrahman'ın oklarının azaldığı bir andı. Savaş müminlerin lehine ve başarısıyla devam ediyordu. Muhacirlerden Ubeyde bin Haris, Ümeyr bin Ebi Vakkas, Ömer'in azatlısı Mihça, Akıl bin Bukeyr, Ensardan da Sa'd bin Hayseme, Mübeşşir bin Abdülmünzir, Rafi bin Mualla, Harise bin Süraka ve Muavviz bin Haris şehit olmuşlardı ama müşriklerin kaybı daha şimdiden 30'un üzerindeydi. Artık daha sık ok atma zamanıydı. Abdurrahman ya Allah diye diye fırlattığı son okta müşriklerden birinin bacağına saplandığında yanındaki çocuğu fark etti. Afra oğlu Muaz idi bu. Deminki delikanlının arkadaşı. Bir deste kanlı ve tozlu oku önüne koyarken sordu. Efendim, Ebu Cehil'i tanır mısınız? Elbette tanırım. Bana gösterir misiniz? Neden? Duydum ki o alçak Resulullah'a sövüyormuş. Ben Allah'a söz verdim. Vallahi onun murdar canını ben alacağım yahut onun önünde canımı vereceğim. Sa'd ile Abdurrahman göz göze geldiler. Ne oluyordu bu delikanlılara? Vazifeleri ok toplamak iken Ebu Cehil'in peşine düşmek de nereden çıkmıştı? Ama şimdi bunu düşünme değil, ok atma zamanıydı. Kulaklarının dibinden vızlayarak geçen oklara hedef olmamak için. Ya Allah! Sa'd, müşriklerin en azılılarından Hanzala bin Ebu Süfyan'ı atından yuvarladığı sırada Bedir'in uzak köşesinde kardeşi de bir fidan gibi yere düşüyordu. Ümeyr idi o, Ömercik. İslam ordusunu teşkil eden 313 kişinin en genç iki neferinden biri. Harise bin Süreka ile ikisi henüz 16'sında oldukları için gülüm onların gelmesini istememişti. Lakin onlar ısrarla gönüllü oldular. Ölüme gönüllü, şehadete gönüllü, cennete gönüllü. 80'i muhacir, geri kalanı Akabe'de gülümü korumaya söz veren Ensar'dan 313 inanmış gönüllü. Ve şimdi Ömercik cennete gidiyordu. Anladım ki Allah dilerse kulunu cennetine böyle de gönderiverirdi. Bir lütuf olarak. Ameller cennetin bahası değil, bahanesiydi. Hanzala ile Ümeyr'e baktım. İki kardeş, ikisi de ölüyordu. Biri Allah'ın adaleti gereği cehennemine, diğeri Allah'ın lütfu gereği cennetine gitmek üzere. Daha birkaç gün evvel Ramazan ayının başında böyle bir şey olacağını kimse ne biliyor ne söylüyordu. O gün Medine çarşısında bir tacir Mekkeli müşriklerin 1000 deveyle 500.000 dirhemlik yük taşıyan Kuzey kervanının Dımaşk'tan Mekke'ye dönmekte olduğunu söylemişti. Kervana Ebu Süfyan hükmediyordu. Tacirin dediğine göre böylesine yüklü bir kervan o zamana kadar hiç görülmemişti. Büyüklüğünün sebebi 2 yıl evvel şehirlerini terk eden Müslümanların geride bıraktıkları mallarını götürüp Dımaşk'ta satmaktan kaynaklanıyordu. Muhacirlerin intikam damarlarını kabartan da işte buydu. Kervanı vurarak mallarını geri almaktan söz etmeye başladılar. Gülüm'ün kızı Rukayye'nin ölümcül hastalığıyla üzgün olduğu bir saatti. Muhacirlerden bir heyet huzuruna gelip durumu anlattılar. Müslümanların gözleri önünde mallarının yağmalanıp satılması Gülüm'e de ağır geldi. Kızını damadı Osman'a emanet ederek kimin yanında hayvanı varsa hemen binsin ve bizimle gelsin çağrısını yaptı. Ertesi gün yakışıklı öğretmen Musab bin Umeyr'in taşıdığı sancağın arkasında inanan erkeklerin neredeyse tamamı yollara dökülmüştü. Ne çare, yokluk ve yoksulluk ellerini bağlıyordu. Medine'den gidişlerini gören Yahudiler demişlerdi. Müslümanlardan kurtulduk sayılır çünkü nöbetleşe bindikleri 2 at ve 70 deve hangisine yeter? Kervanı bulasıya kadar hepsi kırılırlar. Beni duysalardı onlara avazım çıktığı kadar bağırırdım. Ve hey şaşkınlar, bu gördüklerinizin gönüllerinde zenginlik, imanlarında heyecan ve onları mahcup etmeyecek bir Allah'ları var. Kervanların yolu belliydi. Su ihtiyacını gidermek üzere Bedir kuyuları yakınından geçerlerdi. Yol meşakkatliydi ama aşılması imkansız değildi. Rahmet yağmurlarının boşandığı saatlerde kuyulara vardılar. Gel gelelim Ebu Süfyan, Medine'deki hareketlilikten haberdar olmuştu. 2 şey yaptı. Kervanın yolunu değiştirdi ve Mekke'ye haberci gönderdi. Haberi alınca Mekke ayaklandı. Herkes kervandaki malının derdine düşmüştü. Üstelik şu bir avuç Müslüman kendilerini ne zannediyorlardı da koca Kureyş kervanına kastedeceklerdi. Artık hadlerini bildirmenin zamanı gelmişti. Ebu Cehil ve diğerleri bu kozu çok iyi kullandılar ve kervanda malı olan herkesi kışkırtmaya başladılar. Müslümanların kervana saldırmak üzere hazırlandığını, eğer dur denilmezse bundan böyle Kuzey kervanına veda etmek gerekeceğini, üstelik artık şu İslam tehlikesinin kökünü kazımak gerektiğini anlatıp durdular. Toplanan 950 kişilik orduda tüm hazırlıklar tamamlandığı sırada Ebu Süfyan'dan ikinci bir haber aldılar. Tehlikenin atlatıldığını, kervanın yol değiştirip salimen Mekke'ye yaklaştığını bildiriyordu. Ebu Cehil ve diğerleri bu habere rağmen Müslümanların üzerine yürüme kararını pompaladılar. Kervan tehlikeyi atlatmış olsa bile sayıları az iken şu Müslümanların üzerlerine yürümenin kesin çözüm olacağını söylediler. Nihayet 300 küsür kişiden oluşan Müslümanlar bir kervana saldırmak üzere basit bir hazırlık yapmışlardı ve 1000 kişilik orduyla savaşmaya dayanamazlardı. Bu fırsat kaçırılamazdı ve zafer naraları atarak atlarını mahmuzladılar. Kervanın gittiği ve müşriklerin bir ordu halinde gelmekte oldukları haberi Gülüm'e ulaştığında asabını topladı. Herkes çok tedirgin idi. Bazıları kervan için yola çıkıp orduyla karşı karşıya kalmanın karamsarlığına mağlup olmuşlardı bile. Göz göre göre ölüme sürükleneceklerini zannettiler. Sayı ve teçhizatça kendilerinden kat kat üstün bir ordudan söz ediliyordu. Gülüm ashabının düşüncelerini söylemelerini istedi. Önce muhacirlerden Miktat bin Esved söz aldı. Ey Allah'ın elçisi! Biz sana İsrailoğullarını Musa peygambere artık sen ve Rabbin beraber gidin ve savaşın. Biz burada oturacağız dedikleri gibi demeyiz. Biz sana ancak düşmanın üzerine yürü biz de seninle beraberiz deriz. Gülüm'ün mutlu olduğu nadir anlardan biriydi. Miktat çok iyi bir hamle yapmıştı. Gülüm'ün gözleri Ensar'a çevrildi. Onlar Akabe'de kendisini şehirlerine davet ederken Medine içinde onu korumaya söz vermişlerdi ama şimdi Medine dışında aynı şekilde mi davranacaklardı? O anda herkes Ensar adına konuşacak kişinin sözlerini merak etmedeydi. Sa'd bin Muaz konuştu. Bizi mi soruyorsun ey Allah'ın elçisi? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen bize atlarımızı denize daldırmamızı emredersen daldırırız. Merak buyurma, içimizden hiç kimse geri kalmayacaktır. Ağızlar oruçlu, bedenler güçsüzdü. Ama bu sözler herkese bir şevk ve heyecan verdi. Hubab bin Münzir'in teklifiyle iftardan sonra büyükçe bir kuyu kazılıp savaş müddetince yetecek kadar su dolduruldu. Sonra civardaki diğer kuyular kapatıldı. Böylece müşrik ordusu suya erişemeyecekti. Öyle de oldu. Bedir'e ulaşan müşrik ordusu büyük bir sükûtu hayale uğradı. Mücadelenin nirengi noktasını Müslümanlara kaptırdıklarına hayıflandılar. Artık bu işi bir an evvel bitirip dönmekten başka çareleri yoktu. Bu da her hususta acele davranmalarını gerektirecekti. Karşı cephede Gülüm dualar ediyor. Allah'ım, senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, eğer sana inananların helakini diliyorsan o zaman bugünden sonra sana ibadet edilmeyecek diye yakarıyor. Allah da ilahi yardımını vaat ederek, hani Rabbinizden imdat istiyordunuz, o da ben size birbirine ardınca gelecek 1000 melekle yardım göndereceğim diye cevap vermişti buyuruyordu. Sayıca çok oldukları için Müslümanları hafife alan müşrikler, sayıca çokluğun iman karşısında işe yaramayacağını göreceklerdi. Kureyş birlikleri kuyunun önünde dizilen müminlerin tam karşısında saf saf durdular. Ellerindeki mızrakları havaya kaldırarak naralar atıyor, gökleri sesleriyle doldurup Gülüm'ü ve arkadaşlarını korkutmak istiyorlardı. Müşriklerin başkumandanı Utbe bin Rebeya, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid'i yanına alıp ileri çıkarak savaşı başlattı ve gelene uygun olarak Müslümanlardan er diledi. O sırada Ensardan 3 genç, Afv, Muavviz ve Abdullah bin Revaha meydana atıldılar. Gülüm onların ileri çıkmasından hoşnut olmamıştı. Ensardan değil, muhacirlerden üçünün orada çarpışması daha uygun düşer. Böylece Ensar ile muhacir arasında hem adalet hem kardeşlik pekişirdi. Üç yiğide itirazı onun yerine Utbe yaptı. Sizler kimlersiniz? Ensardanız. Bizim sizinle bir işimiz yok. Üstelik sizler dengimiz de değilsiniz. Çekilin geri. Ve ey Muhammed, beni duyuyorsun, biliyorum. Kavmimize ayrılığı sen soktun. Şimdi karşımıza o ayrılıkçılardan, Muttalip oğullarından amcaoğullarımızı çıkar. Gülüm, Ensar gençlerine teşekkür ve haklarında dua ettikten sonra gürledi. Kalk ey Harisoğlu Ubeyde, kalk ey Hamza, kalk ey Ali. Meydandaki üçlü mücadele bir saate yakın sürdü. Yaş sırasına göre eşleşmişler, Utbe ile Ubeyde, Şeybe ile Hamza, Velid ile de Ali çarpışıyordu. Her bir hamle, her bir kılıç çakıntısı ya bir övgü veya hiciv mısrağıyla yahut gökleri dolduran yalellerle karşılık buluyor, sırayla ordular coşup kabarıyordu. Tezahüratta çok olanın sesi az olanı ezmişti. Bu durum Müslümanlar arasında endişelere yol açınca Gülüm eline bir avuç kum alıp müşriklere yöneldi. Kara olsun yüzleri, Allah'ım kalplerine korku doldur, ayaklarını titret. O sırada beni konduğum taşın üzerinden söküp atıveren bir rüzgar esti. Neye uğradığımı anlayamadım. Debelenip doğrulduğumda Gülüm'ün saflarına katılmış beyaz sarıklı süvariler gördüm. Sayıları neredeyse şirk ordusu kadardı. Onların melek olduğunu anladım ve benim gördüğümü Kureyş müşrikleri görüyor mu diye merak ettim. Hepsi esen şiddetli rüzgarı hissetmiş, gözlerine dolan kumları siliyor, ağızlarına girenleri tükürüyorlardı. Anladım ki görmüyorlardı. Görseler dehşete düşer, bayılırlardı. Müslümanların da görmediği belliydi. İki kardeşle bir oğlun yani Ubeyde, Şeybe ve Velid'in murdar cesetleri Ubeyde, Hamza ve Ali tarafından yere serilince cepheler birbirine doğru koşup şiddetle göğüs göğüse geldiler. Tam o andaydı. İkinci bir rüzgarla savrulup yakındaki bir taşa çarptım. Kendimi toparlamaya fırsat kalmadan üçüncü bir dalga geldi. Silkinip kalktığımda sayıca iki kat daha fazla meleğin her yanı kapladığını gördüm. Mücahitler vurdukça düşmanı onlar yere seriyor, arkalarından gelen saldırıları onlar tökezletiyorlardı. Düşman safında ikide bir savrulan kılıçlar yere düşüyor, kalkan bir kola kramp giriveriyordu. Müşrikler onları görmediği için olup biteni kendi beceriksizliklerine yoruyor, meleklerle savaştıklarını bilmiyorlardı. Hemen yanı başlarında, bazen sağlarında, bazen arkalarında, bazı da önlerinde veya sollarında su dolu leğenlerin içine düşen ufak ve sert taşların çıkardığı sesler gibi sesler duyuveriyor, belinliyor, ürküyorlardı. Gülüm, savaş meydanına hakim bir tepecikte cihadı yönetiyor, mücahitler ehat, ehat diye atılıyorlardı. Müşriklerin gözleri Müslümanları sayıca daha çok görmeye başladıkları sırada melekler bana artık görünmez oldular. Meydanda olduklarını biliyordum ama göremiyordum. Dostum İbrahim'den bu yana şiddetli savaşlar görmüştüm ama böylesine bir ölüm kalım mücadelesine şahit olmamıştım. Her iki ordu da son kalelerini savunuyor gibiydi. İkindiye kadar kesilen uzuvlar, parçalanan bedenler, yere serilen vücutlar, kişneyen atlar ve böğren develer gördüm. Mücahitlerin piyadeler arasında süvariler gibi savaştığını hayranlıkla seyrettim. Gülüm'ün bulunduğu yerin hemen önlerinde gözüm Abdurrahman'a takıldı. Namazın selamını vermiş, elini eğini atmıştı ki müşriklerin arasında telaşla bir o yana bir bu yana koşturan Ebu Cehil'i gördü. O mu diye dikkatle baktı. Çünkü Ebu Cehil kendisine benzeyen iki kölesini kendisi gibi kuşandırıp meydana salmıştı. Abdurrahman emin oldu. Evet, başını sallayışına ve öfkelenişine kadar ta kendisiydi. Beni anam bugünler için doğurdu diyerek etrafına talimatlar veriyor, harbi kızıştıran recezler okuyordu. Abdurrahman sabah onu soran iki çocuğu hatırladı. Çevresine bakındı. İşte ikisi de orada cam pazarından ok toplamış sağda doğru geliyorlardı. Haykırdı. Muaz! İkisi birden koşarak geldiler. Müjdeli bir haber almış gibiydiler. Biri diğerini geçmek için yarışıyordu sanki. İşte sorduğunuz adam, Ebu Cehil. Savaş meydanında meleklerin kanat sesleriyle terleyen atların nal sesleri, kılıçların çakçaklarıyla tükenen nefeslerin hırıltıları birbirine girmiş, Bedir kuyularının çevresine ölüm olup yağmaya başlamıştı. Abdurrahman'ın parmağıyla işaret ettiği sırada benim için bütün sesler kesildi. Yalnızca Sad'ın ''Ya Allah!'' diye fırlattığı ok ve o okun arkasından koşan Muaz adlı iki mücahidin gittiği yön kaldı. Okun çıkardığı fısıltıyla Muazların nefeslerinden başka her şey susmuştu. Kendi kanat sesimi bile duymuyordum. Ellerinde kılıç, eteklerini bellerine toplamış çarpışan, can alıp can veren kalabalıkların arasından birbirleriyle yarışırcasına uçuyorlardı. Ebu Cehil kendisine yaklaşmakta olan iki kılıcın farkında bile değildi. Muazların sanki kanatlanan, kanatlararak meleklere karışan bedenleri, kana bulanmış yüzler, enselerini yalayıp geçen kılıçlar, göz kapaklarını sıyıran oklar yahut arkalarından yetişmeye çalışan mızrakların arasından sanki manevi bir koruma altında koşuyor, koşuyor, koşuyordu. O anda benim için duran zaman onlar için de durmuş olsaydı dünyanın geri kalan çağları yalnızca bir aşkın heyecanı içinde yaşanacak, hayat yalnızca peygamber aşkıyla anlam kazanacaktı. Gülümü bu iki delikanlı kadar sevip sevemediğimi sorguladığım anda o. İki rakip daha edindiğimi anladım. Sevmek bir şey demekti ama sevgiliye küfredene tahammülsüzlük çok şey demekti. Muaz bin Afra ile Muaz bin Amr bugün o çok olanın peşindeydiler. Sevilenin adını korumak, ona leke sürmemek bir şeydi ama sevgilinin adına leke sürdürmemek gerçekten o çok şeydi. Kıskandım. Çok kıskandım. Sad'ın okuyla birlikte Muazlar da aynı hedefe uçarken mesafeyi uzamış, zamanı kısalmış gibi hissettiler. Önlerine bedenler, gürzler ve kalkanlar çıkınca da iki Muaz tek beden oluverdi. Artık biri diğerinin sağ kolu, diğeri bunun öteki eliydi. İkisi birbirini taşıyor, aynı şeyleri duyuyor, hissediyor, görüyorlardı. Hayır, hayır, görüyordu. Muaz artık tek kişiydi, tek başına bir ordu. Hemen yanı başında Ali, müşriklerin başlarını vurup vurup düşürmedeydi. Onu geçti. Hamza, yan tarafta kılıç sallıyor. Her zaferinden sonra bu da benden olsun diye iki elini göklere kaldırıp şükrediyordu. Geçti. Ömer, şurada kalkan kalkana vuruşuyordu. Geçti. Yolların önünde açılıp gittiğini hissediyordu. Ta ki azılı bir haydut gibi karşısına dikilen zırhlı kafire kadar. As bin Hişam'dı bu. Ebu Cehil'in kardeşi. Gidişin ağabeyine olduğunu anlamış, önüne set çekiyor, iki elinde iki kılıç tam da göğüs hizasında hamleyi karşılamaya çalışıyordu. Muaz içinin titrediğini hissetti. Ebu Cehil'e ulaşamadan bu adama yenilmek istemiyordu. Bu suratle ona çarpması ölümü getirecekti belliydi. Ama çarpışmanın sonunda o mu ayakta kalacaktı, kendisi mi bilemedi. Koştu, koştu. 10 adım kala ikiz ağızdan bir ehat feryadıyla iki kılıcını uzatıp hamle yaptı. Havada uçuyordu artık. Düşmanının üzerine düşmek ve onu düşürmek geçiyordu içinden. As'a baktım. Kılıçlarını havaya doğru tutup karşılama manevrası yapıyordu. Muaz sıçramıştı bir kere. Havada yön değiştiremezdi. Dostumu İbrahim'i hatırladım. Onu kurtaramamıştım ama kılıçların üzerine düşmek üzere olan Muaz'ı belki kurtarabilirdim. En azından ikisinden birini. Çırpındım, çırpındım. Ama heyhat, artık yetişemezdim. Muaz iki baştan kılıçların üzerine düşecekti. Gözlerimi kapamak en iyisiydi. Ama o da ne? Şu beyaz elbiseli mücahit de nereden çıkmıştı? Dikkatle baktım. Evet, meleklerden şerefli bir melek, görünmeyen elindeki görünmeyen kılıcını As bin Hişam'ın boynuna görünmeyecek şekilde öyle bir çaldı ki, melekleri görmeyen gözler kellenin kendiliğinden yere yuvarlandığını görüverdiler. Dört kollu Muaz'ın önünde engel kalmamıştı. Ebu Cehil bu gelişi görünce hıh demişti. Eceline susamış toy delikanlılar, hele gelin tek hamlede biçeyim sizi. Ama öyle olmadı. Muaz ona bir kılıç mesafesi kadar yaklaştığında hızla kendini yere atıp kayarak ayağını baldırının yarısından uçuruverdi. İkrime girdi devreye. Ebu Cehil'in oğlu. Muaz'ın omuzu üstünden bir hamle yapıp keskin kılıcıyla onun sağ kolunu kesti. İki ağızdan tek çığlık duyuldu. Bir deri parçasıyla bedende sallanan kol Amr'ın oğluna aitti ama Afra'nın oğlu da bağırmıştı. İki ayrı beden olduklarını o anda fark ediverdiler. İkrime tepelerine dikilmiş, aldığı kolun bunlar da ayağın hesabını yapıyorlardı. Afra'nın oğlu erken davrandı. Ebu Cehil'in sağ böğrüne kılıcını saplayıverdi. Evet, artık iflah etmezdi. İkrime babasına koşarken intikam yeminleri ederek ağlıyor, Muazlar ise yeminlerini yerine getirmenin sevinciyle gülüyorlardı. Geriye derisinde sallanan bir kol kalmıştı. Kan oluk oluktu. Amr'ın oğlu son bir hamleyle eğildi ve kolunun üstüne basarak koparıp attı. Afra'nın oğlu kahramanlık oyunları oynadığı, gönüllü olup sefere beraber çıktığı arkadaşını, can dostunu kollarında taşıyacağını hiç ummamıştı. O bayılırken feryadı bütün savaş meydanını sarstı. Muaz! Hayır! Bu çığlık içimi yaktı. Yiğit iken ölen genç ekinler misali. Anladım ki Bedir, verilmiş 14 şehit ile 70 ölüden ibaret değildi. Alınmış 70 esir demek hiç değildi. Bedir, bir zaferin, bir varoluşun adıydı. İslam adına ben de varım diyen 313 erin tarihe geçmesinin adıydı. Muaz'ın adıydı. Ve müstahakını bulan Ebu Cehil'in. Çünkü onu son bir kez kontrole giden Abdullah bin Mesud, can çekişirken bulup da kendi kılıcıyla nefesine son verdiğinde, gülüm secdeye kapanmış, Allahu Ekber dedikten sonra ashabına dönüp, o bu ümmetin firavunu idi buyurmuştu. 28. ayrımın sonu, sayfa 399.